Ayrım 48, sayfa 449, 39. bölüm. Kuzguncuğa gitmeden önce Müfit'in isteği üzerine Beylerbeyi karakoluna uğradık. Merkezi arayıp uzman bir ekip göndermelerini isteyeceğim dedi. Çok sürmez, hemen dönerim. Onu arabadan inmesini fırsat bilip Erol'un numarasını tuşladım. Müfit operasyon bitinceye kadar kimseye haber verme diye beni uyarmıştı. Mesleği bunu söylemesini gerektiriyordu, haklıydı. Saygı duyardım ama benim mesleğimde arkadaşlarımı aramamı gerektiriyordu. Önemli gelişmeler var deyince Erol'un burnu kokuyu aldı. Ayrıntı öğrenmek istedi. Ama bunun için zamanım yoktu. Uzun konuşamam diye kestirip attım. Birinci sayfayı boş bıraksınlar. Babamın Kuzguncuk'taki evini biliyorsun. Ben orada olacağım. Tolga'yı da al. 2 saat sonra Kuzguncuk'taki Çınaraltı kahvesine gel. Sakın beni arama. Ben size haber vereceğim. Orada telefonumu bekleyin. İşin ciddiyetini anlamıştı Erol. İsteklerime uydu. Müfit'in işi de çok sürmedi zaten. Hızla Kuzguncuğa yöneldik. Bizim evin bulunduğu sokağın başına geldiğimizde Doğan'la konuşmamızın üzerinden ancak yarım saat geçmişti. Ama Müfit temkinli olmakta yarar görüyordu. Sokağa girmeden önce ben burada ineyim. Sen eve tek başına git. Doğan'ın gelmiş olabileceğini sanmıyorum ama belli de olmaz. Uyanık olmakta yarar var. Evde durum normalse telefonla bana bildirirsin. Hem böylece evin etrafını da kontrol etmiş olurum. Bu operasyonu patron oydu. İsteklerini itirazsız kabul ettim. Sokağa dönmeden köşe başında kilisenin önünde indi arabadan. Ben Plymouth'umun burnunu sokağa çevirdim. Sokakta ağır ağır ilerlerken çevreye bakınıyordum. Bizim evin yanındaki apartmanın ikinci katında bir kadın balkona serdiği halısını yıkıyordu. İlerideki boş arsada çocuklar top oynuyordu. Plymouth'umu evin tam karşısına bıraktım. Arabadan inince dikkatle baktım eve. Pencereleri örtülü, perdeleri kıpırtısız, kapı kapalıydı. Kapıya geldim, anahtarımı çıkardım, kilidi açtım. Kapıyı itekledim, gıcırdayarak açıldı. Kısa bir duraksamadan sonra girdim içeri. Sanki eskisinden daha yoğun bir küf kokusu çarpar gibi oldu burnuma. Kapıyı kapadım, gözlerimin karanlığa alışmasını beklemek yerine sol taraftaki elektrik düğmesine dokundum. İçtenliği kuşkulu bir gülümsemeyle aydınlandı ev. Bir süre dinledim. Ne bir tıkırtı, ne de başka bir ses ev ıssızlığını koruyordu. Yetinmedim, bütün ışıkları yakıp önce alttaki, sonra yukarıdaki odaları tek tek kontrol ettim. Hayır, Doğan henüz gelmemişti. Müfit'e haber verdim. Evi tarif ettim. Beklerken Müfit'i nereye saklayabileceğimizi düşünmeye başladım. Üst kata çıksa orada saklanabileceği bir yer yoktu. Hem büyük olasılıkla Doğan'la aşağıda konuşacaktık. En iyisi mutfakta kiler dolabının arkasındaki boşluktu. Babam Keriman ablayla evlenmeden önce kilerde anlamsız bir alan olarak duran merdivenin altındaki bu boşluğun önüne bir perde çekmiştik. Yedek tüp gazları, yiyecek kutularını, salça kavanozlarını, yağ tenekelerini falan koyuyorduk. Keriman abla gelince mutfağı kendine göre yeniden düzenledi. O boşluğa da ahşap bir dolap aldı. Ancak dolap küçük gelince yanlarında özellikle de arkasında yine epeyce bir boşluk kalmıştı. Doğan orayı biliyor muydu acaba? Bilse de hatırlaması zordu. Müfit şişman değildi. İstediği an aralıktan süzülüp yardımıma gelebilirdi. Müfit gelmeden önce Doğan'ın odasına girip yatağın altına bıraktığım çöp torbalarının içindeki dolarlara da baktım. Hepsi yerindeydi. Odadan çıkmıştım ki kapı çalındı. Gelen Müfit'ti. Onu içeri aldım. Etrafta kuşku uyandıracak kimseyi görmedim dedi. Gözleriyle evin içini araştırmayı sürdürürken. Doğan henüz gelmemiş anlaşılan. Ama bence 2 saat beklemeyecektir. Çok daha önce gelecektir buraya. Yalnız mı gelecek sence? Kiminle gelebilir ki? Mesela Rıza Aslan'la. Aptalca bir şey söylemişim gibi küçümseyen gözlerle baktı yüzüme. Sence siyah BMW'deki ceset kime ait? Rıza Aslan'a mı? Ama o yurt dışına çıkmamış mıydı diye soracakken anladım. Doğan onun pasaportunu kullanıyor değil mi? Günaydın dedi. Alay etmeyi sürdürecek sandım, yapmadı. Doğan yalnız gelecektir diye görüşünü açıkladı. Onun planı tek kişilik. Neden öyle? Doğan paranoyaktır. Kimseye güvenmez. Yeniden evin içini araştırmaya başlamıştı. Gözüne kestirecek bir yer ararken sordu. Her neyse, ben nerede saklanacağım? Ona mutfaktaki yeri gösterdim. Hiç yorumda bulunmadan aradan geçip kiler dolabının arkasına saklandı. Görünmüyorum değil mi diye sordu. Benden olumlu yanıt alınca dışarı çıktı. Evet, burası olabilir. Mutfağa girse bile onu rahatlıkla görebilirim. Yanıma geldi, gözlerimin içine bakarak "Nasıl hissediyorsun kendini? Olacaklara hazır mısın?" "Sanki hazır değilim de sen bu işten vazgeçip evlerimize gidecektik." "Hazırım," dedim kısaca. "İyi, hadi halledelim şu işi artık." Belinden silahını çıkardı, mekanizmayı çekerek namluya kurşun sürdü. Kalkan horozu yavaşça indirdi. Bakışlarım silaha takılıp kalmıştı. Sorunun aptalca olduğunu bile bile "Silah kullanmaya gerek kalacak mı?" dedim. Bugün salaklığım üzerimdeydi galiba benim ama müfit alay etmedi. Umarım hiç ateş etmeyiz ama hazırlıklı olmalıyız. Peki senin merkezden istediğin ekip onlar dışarıda mı bekleyecek? Tabii onları içeri alamayız. Buna zaman yok. İçeride bir terslik olur da Doğan kaçmaya kalkarsa kapıda yakalarlar onu. İçeride ne gibi bir terslik olabilir derken kilide sokulan anahtarın çekingen sesini duydum. Müfit de duymuştu sesi. Geliyor galiba diye fısıldadım. Müfit işaret parmağını dudaklarına götürerek kendini kiler dolabının arkasına attı. Anahtarın kilidin içinde döndüğünü duydum. Ardından kapı gıcırtıyla açıldı. Doğan içeri giderken ben de mutfak kapısından sofaya çıkmıştım. Aynı anda gördük birbirimizi. Yılışık bir gülümseme belirdi Doğan'ın dudaklarında. Merhaba Adnan dedi. Ayağıyla kapıyı kapatırken. Seni gördüğüme sevindim. Ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim dedim suratımı asarak. Morgda yanmış cesedi gördüğümde sen sanıp üzülmüştüm. Ama artık senin yaşıyor olmana sevinemiyorum. Bana doğru birkaç adım attı. Bunun için seni suçlayamam dedi. O da tıpkı Müfit'in yaptığı gibi gözleriyle evin içini tarıyordu. Sağ elinin uzun deri ceketin cebinde olduğunu da o anda fark ettim, ürperdim. Yaptıkların bağışlanır gibi değildi dedi. Ama bunları söylerken yüzüme bakmıyor, gözleriyle mutfağı, merdivenleri tarıyordu. Yalnız olmadığımı anlamış mıydı yoksa? Cesaretimi toplayarak karşısına dikildim. Ne arıyorsun? Benimle konuşurken yüzüme bak. Olur dedi ama aynı davranışını sürdürdü. Beni hiç umursamadan yanımdan geçip mutfağa girdi. Yoksa Müfit'i görmüş, nereye saklandığını tespit mi etmişti? Öyleyse onu uyarmalıydım. Ne yaptığını söyler misin diye yüksek sesle söylendim. Niye mutfağa giriyorsun? Tedirginlik tüm bedenimi kaplamaya başlamıştı. Her an Müfit'in teslim ol uyarısını, hatta silahların patlamasını, Doğan'ın kanlar içinde yere yığılmasını bekliyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Mutfakta oyalanmayan Doğan temkinli adımlarla yeniden sofaya çıktı. Rahat ve derin bir soluk aldım. Kendi odasına yöneldi. Başını içeri uzattı, sonra odaya girdi. Eğildi. Yatağın altına baktı. Şimdi paraları görecek, sandığı açtığımı anlayacak diye yüreğim yeniden ağzıma geldi ama o insan arıyordu. Çöp poşetlerine doldurulmuş, ıvır zıvırla ilgilenecek hali yoktu. Poşetleri gördü ama önemsemedi. Orada da fazla oyalanmadı. Gelip karşımda durdu. Başıyla merdivenleri işaret ederek, ''Hadi bir de yukarı bakalım.'' dedi. ''Yukarıya neden bakıyoruz? Bir tuzak var mı yok mu?'' diye. Neden bu kadar ısrar ediyordu? Onu kuşkulandıracak bir davranışta mı bulunmuştum? Yok canım, sadece emin olmak istiyordu. Yine de bu kattan ayrılmasam iyi olurdu. Tuzak mı diye bağırdım. Gerginliğimi dışa vurmak işime yarıyor, korkumu gizlememe fırsat veriyordu. Bunu neden yapayım? Belli mi olur? Dedi kurnazca göz kırparak. Ben gazetecilere güvenmem. İyi o zaman çık bak yukarı. Sensiz olmaz, birlikte çıkacağız. Ya çıkmak istemezsem? Sağ elini deri ceketin cebinden çıkardı. Tahmin ettiğim gibi kocaman bir tabanca tutuyordu. Silahı alnımın hizasına kadar kaldırdı. Ne bakışları ne de sözleri tehditkar değildi ama son derece ciddi olduğunu ikimiz de biliyorduk. Düş kırıklığına uğramış gibi davrandım. Silah ha dedim. Beni buraya çağırıyorsun ve silahla geliyorsun. Bunun anlamı ne? Hiç bozuntuya vermedi. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi yukarıya bakalım. İstediğini yapmak, Müfit'ten uzaklaşmak demekti. Bunu kabul edemezdim. Önce şu silahını yerine koy. Kazara mazara patlayacak, komşuları başımıza toplayacaksın. Merak etme, bu silah susturuculu. Sen komşuları düşüneceğine benim söylediğimi yap. Çıkıp bakalım şu yukarıya. Kiler dolabının arkasından hiç ses çıkmıyordu. Müfit duymuyor muydu acaba bizi? Yoksa yukarıda korktuğun bir şey mi var diye sordu Doğan. Gözlerinin yeşili kuşkuyla parıldamaya başlamıştı. Biraz daha üstelersem evde birinin olduğunu anlayabilirdim. Madem istiyorsun dedim, gel çıkalım yukarı. Ne bulacaksın? Ben önde, o arkada merdivenleri tırmanmaya başladık. Belki de böylesi daha iyi oldu diye düşünüyordum. Müfit arkasından gelip Doğan'ı kolayca etkisiz hale getirebilirdi. Ama ne biz yukarıdaki odaları dolaşırken ne de yeniden aşağıya inerken Müfit harekete geçmedi. Belki de henüz uygun anın gelmediğini düşünüyordu. Sofaya dönünce sana tuzak kurmadığımı öğrendin dedim. İki elimi göğsümde kavuşturmuş, hesap sorar gibi konuşuyordum. Şimdi anlat bakalım, ne söyleyeceksin? Rahatlamış görünüyordu. Artık silahı yüzüme tutmaktan vazgeçmişti. Gel şöyle oturalım diyerek mutfak kapısının sağında yer alan yemek masasını gösterdi. Anlatacaklarım uzun sürer. Eğer kaldıysa kafasındaki son kuşku kırıntılarını da ortadan kaldırmak için. Bak Doğan dedim. Benim oturup seninle saatlerce sohbet edecek vaktim yok. Gazeteye dönmem lazım. Şu söyleyeceklerin neyse söyle de gideyim artık. Aldırmaz bir tavırla başını salladı. Gidersin gidersin. Elindeki tabancayla mutfak duvarına bakan iskemlelerin birini göstererek geç şöyle karşıma otur dedi. Gösterdiği iskemleye bakınca bunun Müfit ile benim için önemli bir şans olduğunu anladım. Evde kimsenin olmadığını sanması Doğan'ın temkinliğini azaltsa da Adım gibi biliyordum ki hareketlerimi denetim altında tutmak için karşıma oturacaktı. Bu, doğanın sırtını mutfağa dönmesi anlamına geliyordu. Yani müfitin işini epeyce kolaylaştırmış olacaktı. Düşündüğüm gibi de oldu. Doğan sırtı mutfağa dönük olarak tam karşıma gelip oturdu. Silahı önüne bıraktı, cebinden sigara paketini çıkardı, içer misin diye uzattı. İstemem. Kendisi bir tane yaktı. Bana bu kadar kızma dedi birkaç nefes çektikten sonra. Olayları bir de iyi tarafından al. Son haftalarda hayatına bir heyecan geldi. Bak Doğan dedim, gözlerimi yüzüne dikerek. Heyecan filan istemiyorum ben. Yakamı bırak artık benim. Gevrek gevrek güldü. Ne tuhaf adamsın sen ya. Niye tuhafmışım? O kadar olay oldu bitti. Hiçbirini merak etmiyor musun? O anda Doğan'ın yaptıklarını anlatmak için yanıp tutuştuğunu, ustaca hazırlayıp titizlikle uyguladığı planın yarattığı etkiyi yüzümde görmek istediğini anladım. Olanları öğrenmek için sabırsızlıktan ölmek üzere olmama rağmen inadına kayıtsız davrandım. Markette de söylemiştim. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Kendi iç hesaplaşmanız, kendi pisliğiniz, ne haliniz varsa görün. Sessizce güldü. Sen bilirsin dedim. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Allah için çok tutarlı adamsın. İlk gün ne dediysen bugün hala aynı şeyi söylüyorsun. Boş ver benim tutarlılığımı filan. Sadede gel. Neymiş söyleyeceklerin? Birden ciddileşti. Önce sandığı görmek istiyorum dedi. Nerede o? Anlamaya çalışırmış gibi şaşkın gözlerle baktım yüzüne. Sandık da nereden çıktı şimdi? Bırak şimdi sandığı da ne söyleyeceksen söyle. Söyleyeceğim ama önce sandığın yerini öğrenmeliyim. Yoksa hala arabanın bagajında mı? Sen neler çeviriyorsun gene diye homurdandım. Yeter artık benim başımı belaya sokma. Durdu. Tabanca yeniden eline aldı. Sesini yükseltme dedi. Seni duyabiliyorum. Beni duyman için değil, sinirlendiğim için sesimi yükseltiyorum diye bağırdım. Silahını sol eline aldığını fark ettim. Ne yapacak diye bakarken yumruğunu aniden masaya indirdi. Bana bak Adnan diye tısladı. Karşında bir zamanlar evinize sığdıramadığınız o küçük çocuk yok. O devirler çoktan geçti. Şimdi efendi efendi söyle bakalım sandık nerede? Demek eski defterleri açmak istiyordu Doğan. Sadece mecbur olduğu için burada bulunmuyordu demek. Geçmişin intikamını da almak istiyordu. Bu kez umduğunu bulamayacaktı. Çok büyük bir yanlış yapmıştı. Biraz da bunun rahatlığı için de ortalığı gerginleştirmemeye çalıştım. Ne yapacaksın sandığı dedim. Sesime bir perde düşürmüştüm. O sandık bana ait. İçinde babamın arşivleri var. Silahını labali biçimde yüzüme doğru sallayarak. Senin babansa benim de babam dedi. O arşiv senin olduğu kadar da benim de. Yapma Doğan. Neden sorun çıkarıyorsun anlamıyorum. Sen babamın arşiviyle ilgilenmezsin ki. Niye ilgilenmezmişim? Rahmetli benim evden kovduğu için mi? Alay etmeyi bırakmış gözlerini kısmıştı. Yanlış hatırlıyorsun. Babam seni evden kovmadı. Doğru kovmaktan beter etti. Tükürür gibi baktı suratıma. El kadar çocuktum be. Baba oğul yapmadığınız kalmadı bana. Bakışlarınızla davranışlarınızla döverdiniz beni. Şu sofradan her kalkışımda biraz daha aşağılanmış hissederdim kendimi. Söylediklerinde haklılık payı vardı. Şu anda karşımdaki kişi katil de olsa, canavar da olsa, sözleri beni utandırmaya yetmişti. Sana haksızlık yaptıysak özür dilerim dedim ama o zamanlar ben de çocuktum. Özür dilemeyle olmaz. Neyse biz konumuza dönelim. Nerede şu sandık? Boşuna sorma, o sandığı sana vermeyeceğim. Başını hafifçe yana yatırarak alaycı gözlerle beni süzdü. Vay be, ne kadar cesurmuşsun sen öyle. Cesaret meselesi değil. O sandıktakiler benim için çok değerli. Benim için de değerli. Bayılırım Amerikan yapım malzemelere. Dalga geçme Doğan. Dalga geçen kim yeniden ciddileşmişti. Hadi uzatma da söyle nerede sandık. Önce sen söyle dedim. Bu sandık neden bu kadar önemli? Yüz hatları gevşedi gülmeye başladı. Oo, sonunda merakın uyandı demek. Sandıkta önemli belgeler var değil mi? Diyerek aptalı oynamayı sürdürdüm. Böylece bu eve girdiğinden beri istediği açıklama fırsatını ona vermiş oluyordum. Dünyanın en önemli belgeleri var dedi. Gözleri keyiften ışıl ışıl yanıyordu. Herkesin ele geçirmek isteyeceği belgeler. Yeşil yeşil Amerikan dolarları. Her ülkede her kapıyı açan 5 milyon Amerikan doları. 5 milyon dolar mı? Evet, tamı tamına 5 milyon dolar. Cinayetlerinin, aldatmacaların nedeni buydu değil mi? Diye mırıldandım. 5 milyon dolar için öldürdün değil mi o insanları? Gözlerindeki ışıltılar söndü. Yüzü gerginleşti. Hayır, para için yapmadım. Kendimi korumak için öldürdüm. Bir daha kazık yememek, ayakta kalmak, ölmemek için yaptım. Bana oyun oynamaya kalkmasalardı. Bunları yapmazdım. Ama bana oyun oynadılar. Kuyumu kazmaya çalıştılar. Yalvaç ile Güngör mü? Bekir ile Rıfat da. Hepsi birlikteydi. Karar almışlardı. Beni öldüreceklerdi. Müfit'in Doğan için paranoyak dediğini anımsadım. Bundan emin misin diye sordum. Seni neden öldürmek istesinler? Dünyadan haberin yok dercesine baktı yüzüme. Olayların yabancısı olduğu nasıl da belli. Bu adamlar bana ve arkadaşlarıma tam 3 kez kazık attılar. Bu adamlar kim? İstihbaratçılar, polisler, askerler, yani devletin içinde bir takım adamlar. Tam 3 kez aldattılar bizi. Darbe öncesi komünistleri ezmek için kullandılar. Kullanılmaya da razıydık. Kendi devletimiz, kendi ordumuz, kendi polisimizdi. Tek isteğimiz bize karşı dürüst olmaları, adil davranmalarıydı. Davranmadılar. Darbe olana kadar bizi desteklediler. Ama darbeden sonra bizi solcularla aynı kefeye koydular. Onlarla birlikte yargıladılar. Aynı hapishanelerde yatırdılar. Arkadaşlarımızı idam ettiler. Bize vatan haini muamelesi yaptılar. Zamanı geldi, yine bize ihtiyaç duydular. Asala'ya karşı mücadele etmemiz için kapımızı çaldılar. Devlet dedik, millet dedik, vatana küsülmez dedik. Bazı şartlar öne sürerek kabul ettik. O dönemde de elimizden ne geliyorsa yaptık. Asala'yı bitirdik ama onlar yine kaypaklık ettiler. Verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Yıllar geçti, gene geldiler. Yine bize, silahlarımıza, bileğimize, yüreğimize ihtiyaçları vardı. PKK ile mücadelenin görünmeyen ayağında saf tutmamızı istiyorlardı. Yine yanıldık, yine kendimizi aldattık. Eski yöneticiler kötüydü. Bunlar iyi dedik. Devlet sonunda gerçeği anladı dedik. Önerilerini kabul ettik. Üzerimize düşen neyse canla başla yaptık. Başardık da. Ama PKK yenilip Kürt ayaklanması bastırılınca yine aynı Bizans oyunları oynanmaya, kahpe işi tezgahlar çevrilmeye başlandı. Susurluk kazası denilen olay bu tezgahın bir sonucuydu. Susurluk bir kaza değil, bir suikasttı. Buna benzer yorumları daha önceden de duymuştum. Üzerinde durmadım. Peki neden herkesin sana karşı olduğunu düşünüyorsun? Eğer devlet böyle bir temizliğe kalkıştıysa, ekipteki herkesi ortadan kaldırmayı düşünmez mi? Sinirli sinirli güldü. Onların içinde en kolay harcanacak kişi bendim. Bekir aşiret reisiydi, korucuydu. Devletin gayri resmi adamıydı. Rıfat eski askerdi, istihbaratçılarla bağlantılıydı. Yalvaç ile Güngör ise zaten teşkilatın içindeydiler. Ama ben böyle bir disiplin içinde değildim. Yani denetlenmesi güç biriydim. Daha önce bana kazık attıkları için tehlikeliydim de. En iyi çözüm benim ortadan kaldırılmamdı. Benim yokluğumda ekibi dağıtmak daha kolay olacaktı. Bunların hepsi varsayım dedim. Yanılmış olamaz mısın? Olamam. Çünkü başka olaylar da vardı. Ekibin işleyişinden bir takım değişiklikler olmuştu. Daha önce yukarıda ilişkiye geçtiğimiz kişinin kimliğini bilirdim. Ama sonra bu kişinin kim olduğunu saklamaya başladılar. Yalvaç binbaşı lakaplı birinden bahsediyordu. Binbaşı lafını duyunca kanım çekilir gibi oldu. Ben artık böyle birinin olmadığını düşünmeye başlamıştım ama Doğan binbaşının varlığından söz ediyordu. Emin olmam gerekiyordu. Senin lakabın da binbaşı olduğunu söylüyorlar. Kahkahalarla gülmeye başladı. O çok eskiden de aptalca bir heves. Peki sen şu binbaşı lakaplı herifi gördün mü diye sordum. Görmedim. Onunla Yalvaç ilişki kuruyordu. Görmemin de adamın isminin binbaşı olmasının da bir önemi yok zaten. Önemli olan bir güvensizliğin başlamış olmasıydı. Daha önce ekipteki herkes birbirini gerçek kimliğiyle tanırdı. Ama birdenbire yüzünü görmediğimiz binbaşı diye biri çıkmıştı ortaya. Bu da gösteriyordu ki temizlik zamanı yaklaşıyordu. Konuyu derinleştirmek için bence biraz abartmışsın. Belki de bunlar rutin güvenlik önlemleridir dedim. Eğer bu konuyu Rıza ile açıkça konuşmamış olsalardı ben de senin gibi düşünecektim ama Rıza'yı yanlarına çağırıp Doğan ne yapıyor, ne ediyor, bize bilgi vereceksin. Sen onun değil bizim adamımızsın demişler. Bunu öğrenince bana karşı bir komplo kurduklarından kesinlikle emin oldum. Bunun üzerine sen de onlara karşı komplo kurdun. Ne yapacaktım yani? Gelip beni öldürmelerini mi bekleyecektim? Eğer biraz gecikseydim, onlar beni çoktan ortadan kaldırmış olacaklardı. Oturup kağıt üzerinde planımı yapmaya başladım. Bu ülkeden kaçmalıydım ama peşimi bırakmayabilirlerdi. Üstelik kaçmak için paraya da ihtiyacım vardı. Planımı buna göre yaptım. Her parçasını, her bölümünü tek tek gözden geçirdim. Yabancı istihbarat örgütlerinden edindiğin deneyimleri, bilgileri de kullanmışsındır herhalde. Bir an yüzüme baktı, kızacağını sandım. Ne biliyorsam onu uyguladım demekle yetindi. Her neyse, planımı hazırlayınca uygulama anının gelmesini bekledim. İşte en kötüsü bu beklemeyle geçen süreydi. Ekip tarafından her toplantıya çağrıldığımda, her görüşmeye gittiğimde öldürüleceğimi sanarak cehennem azabı yaşadım. 6 ay sürdü bu. 6 ayın sonunda planı uygulamak için koşullar olgunlaşmıştı. Beklediğim fırsat ayağıma geldi. bizim PKK yanlarına karşı yürüttüğümüz mücadele sonunda uyuşturucu ticaretinde Kürt kökenli satıcıların etkinliği kırılmış, Pincioğulları bundan önemli çıkarlar sağlamıştı. Onlara bir ceza kesmemiz kararlaştırıldı. Pincioğulları ile ben görüştüm. 5 milyon dolar borçları olduğunu söyledim. Baba Pincioğlu ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine oğlunu 3 gün misafir ettik. Adam tırstı. Parayı vermeye razı oldu. Onlarla ilişki kuran bendim. Parayı da ben alacaktım. Parayı aldıktan sonra Bekir'in evine götürecektim. Ekip beni orada bekleyecekti. Paranın teslimat günü için onlara yanlış tarih söyleyerek Bekir'in evindeki randevuyu parayı aldıktan bir gün sonrasına verdim. Böylece Rıza'nın da yardımıyla Rıfat'ı temizlemeye fırsatım oldu. Bekir'in evine randevudan 2 saat önce gittim. Ne yazık ki sevgilisi de evdeydi. İkisini birden öldürmek zorunda kaldım. Buraya kadar işler yolunda gitmişti. Şimdi kafaları karıştırmak gerekiyordu. Yoksa ekibin öteki elemanları yaptıklarımı fitil fitil burnumdan getirirlerdi. İsim vermeden gazeteleri arayıp cinayetleri Pincioğulları'nın işlediğini ama arkadaşlarımızın intikamını alacağımızı söyledim. Oğullarını kaçırdığımızda olay basına yansıdığından gazeteciler mal bulmuş mağribi gibi atıldılar sözlerimin üzerine. Dikkatleri onlara çektikten sonra ortalıktan kayboldum. Böylece ekiptekilerin teker teker öldürüldüğünü gören Yalvaç ile Güngör tam bir şoka uğradılar. Önce onlar da Pincioğulları'ndan kuşkulandılar ama adamları sorguya çekip parayı aldığımı öğrenince bana yöneldiler. Olayların bu şekilde gelişeceğini çok iyi biliyordum. Bu yüzden seninle bağlantı kurdum.